Ayrım 20, sayfa 172. Çok sessiz diye düşündü Hector. Fazla sessiz. Her yere canavarın pis kokusu sinmişti. Tarık ve Dalia aniden yere çöktü. Tarık kızı da çekmiş ve sanki ikisi birden dar ağacın sehpasından boşluğa düşer gibi Hector'ın gözünün önünden kaybolmuşlardı. Aynı anda Dalia'yı çarpmanın şiddetinden koruyarak Hector da kendisini yere bıraktı. Kız hafifçe inledi. Hector fısıltıyla sessiz olmasını istedi. Aynı anda omzundan silahı alıp ileriye doğru baktı. Gece görüşüyle bakmasına karşın Tarık'ı rahatsız eden şeyi göremedi. Derken Tarık'ın kafasını ihtiyatla kaldırdığını gördü. 5 dakika boyunca alçak sesle sinyal ıslığını çaldı. Cevap gelmedi. Yavaşça arkasına dönerek talimatını sorarcasına Hector'a baktı. ''Burada bekle ve hiç kıpırdama.'' dedi Kayla'ya. ''Korkuyorum. Lütfen beni yalnız bırakma. Söz veriyorum geri döneceğim.'' Sonra ayağa kalkıp koşmaya başladı. Tarık'ın yanına vardığında olası düşmanın hedefini şaşırması için kendisini yere atarak 2 kez kendi etrafında yuvarlandı. Sessizlik derin ve ürkütücüydü. ''Nerede?'' diye sordu. ''Palmiyenin arkasında. Orada bir adam yatıyor fakat hiç kımıldamıyor.'' Hector karanlık şekli seçmişti ve 1 dakika bekledi. Hareket yoktu. Koru beni. Yeniden ileri atıldı. Bu mesafeden çelik yeleği bile kurşunu durduramazdı. Karanlık insan şekline ulaştı ve yanına çöktü. Yüzü Hector'a dönüktü. En iyi adamlarından biri olan Halil'di. Halil. Seslenmesine karşılık alamadı. Şah damarına uzandı. Teni ılıktı ama nabız yoktu. Birden parmaklarında bir ıslaklık hissetti. Ne olduğunu hemen anlamıştı. Bugüne dek muhtemelen bir cerrah kadar çok kan görmüştü. Parmak uçlarıyla yarayı aradı. Tam tahmin ettiği noktada buldu. Kulak deliğinin altında ve çene kemiğinin arkasındaydı. Çok ince, keskin bir bıçak kulak deliğinden beyne kadar girmişti. Hector midesinin bulandığını hissetti. Bunun gerçek olabileceğine inanmak istemiyordu. Böylesini ustalıkla öldürebilecek tek kişi tanıyordu. Eliyle işaret ederek Tarık'ı yanına çağırdı. O da koşarak geldi. İlk bakışta Hector'ın parmaklarındaki kanı gördü. Sonra Halil'in cesedine döndü ve kulağının arkasındaki yaraya dokundu. Hiçbir şey söylemedi. ''Diğerlerini bul.'' diye emretti Hector. Diğer 3 ceset oluşturmuş oldukları savunma çemberi düzeninde yatıyordu. Katillerine kendilerine yaklaşmasına izin verecek kadar güvenmiş oldukları belliydi. Hepsi anında ölmüştü. Hepsinde aynı yaralar vardı. ''Utman nerede?'' Soru gereksizdi ama Hector sormak zorunda hissetmişti kendini. ''Burada yok. Yüreğinin ait olduğu yere gitmiş.'' Tarık başını kaldırıp karanlık dev taş kütleye baktı. ''Sen biliyordun Tarık, neden beni uyarmadın?'' ''Yüreğimle biliyordum ama beynimle değil, hem bana inanır mıydın?'' Tarık'ın sorusu karşısında Hector'ın yüzü ekşidi. ''Utman kardeşimdi, nasıl inanabilirdim ki?'' dedi Hector. Ama Tarık uzaklara bakıyordu. ''Ve senin biricik kardeşin geri gelmeden önce buradan gitmeliyiz.'' dedi Tarık. Yanında da asıl sevdiği ve seni hiç sevmeyen gerçek kardeşleri olacak Hector Cross. Utman, Hector ve Tarık'ın yanlarındaki kızla ve grupla birlikte palmiyelerin arasından çıkarak uzaklaşmalarını izlemişti. Öfkeliydi ve bozguna uğramış hissediyordu. Hector Cross özenle hazırlamış olduğu tüm planlarını suya düşürmüştü. Şimdi durumunu hızla yeniden gözden geçirmesi gerekiyordu. Şeyh Tüpü Tip ve torunu Adem, adamlarının çoğu ile birlikte kendisini kuzey kapısında bekliyordu. Utman, Hector Cross'u kendisine orada teslim edeceğine dair Adem'e söz vermişti. Yapacağı ilk ve en önemli şey, ona bir mesaj ulaştırabilmek ve Hector'ın planladığı gibi tuzağa düşmeyeceğini, kaleye başka bir kapıdan girdiğini bildirmekti. Tüm kapıları kapatıp, kalenin altını üstüne getirerek Hector'ı aramaları gerekecekti. Adem'e mesaj ulaştırmasının tek yolu vardı. O da kendisinin götürmesiydi. Ama önce grubundaki 4 adamı halletmeliydi. sol koluna yapıştırdığı kılıftaki hançerini kontrol etti. Bir GM pikabın çelik ön yayından yapmıştı hançeri. Mükemmel hale getirene kadar saatlerce süren törpüleme, kumlama, ısıtma, dövme, tavlama ve şekillendirme yapması gerekmişti. Eline tam oturması için sapına antilop derisi sarmıştı. Dengesi mükemmeldi. Kenarı hafif bir darbeyle kemiği doğrayacak kadar keskin ve ucu kendi ağırlığıyla insan tenini delip içine girecek kadar sivriydi. Hector'ın grubunun gözden kaybolması için 10 dakika bekledi ve en yakındaki adamının yanına gitti. "Halil, burada her şey yolunda mı?" diye sordu. "Hayır, bana bakma. Sürekli ileri bakmaya devam et." Halil itaatkar bir şekilde başını çevirdi. Kaskının hemen altında sağ kulak memesi belirgin olarak görünüyordu. Utman bıçağın ucunu kulak kanalından sokup beynine kadar sapladı. Halil'in başı kısık bir inleme sesiyle silahının dipçiğine düştü. Utman bıçaktaki kanı Halil'in giysisinde temizledikten sonra çemberdeki diğer adamına doğru hareketlendi. "Etrafı dikkatle izle Faysal," diyerek yaklaştığı adamı da hızla ve sessizce öldürdü. Diğer iki adam 30'ar adım mesafedeydiler ve olan bitenden haberleri yoktu. Utman onlara iyice yaklaştı. Adamların dördünü de öldürdükten sonra Utman ayağa kalktı ve kaleye doğru baktı. Koşmaya başlayarak tepeye giden patikayı tırmandı. Daha önce sadece bir kere gelmiş olmasına rağmen nereye gideceğini biliyordu. Surların dibinden sola dönüp doğruca kuzey kapısına yöneldi. Kapıya ulaşmasına 100 adım mesafe kalınca surların tepesinde beklediklerinden emin olduğu adamlara bağırmaya başladı. "Ateş etmeyin, benim Utma. Han'ın adamıyım. Adem'le konuşmam lazım." Hiçbir cevap gelmemişti. Bağırmaya devam ederek koşmayı sürdürdü. Kapıya ulaşmasına 50 metre kaldığında üzerine aniden kör edici beyaz bir ışık tutulmuştu. Durdu ve ellerini gözlerine siper etti. Surların üzerinden bir ses yükseldi. "Silahını at, ellerini kaldır, kapıya doğru yavaşça yürü. Kaçmaya kalkarsan vururuz." Utmun yaklaşınca kapı açıldı. Ama gözüne vuran ışıktan dolayı açıklığın ardında ne olduğunu göremiyordu. Eşeğe geldiğinde durakladı fakat bir ses devam etmesini söyledi. "Durma, yürü." İçeri girmesiyle birlikte birkaç kişi birden üzerine çullanıp döverek dizlerinin üzerine çökerttiler. "Ben Han'ın adamlarından biriyim." İki eliyle birden başını korumaya çalışıyordu. "Ona çok önemli bir mesaj getirdim. Beni ona götürmelisiniz." Dövmeye devam ediyorlardı ama bir ses durmalarını söyledi. "Bırakın onu, tanıyorum bu adamı. Bizim güvenilir ajanlarımızdan biri." Utman ayağa kalktı ve karanlıktan çıkıp kendisine doğru ilerleyen adama derin bir saygıyla seslendi. "Selamün aleyküm Adem. Saygıdeğer deden Şeyhan Tipu Tipe en iyi dilek ve hürmetlerimi sunarım." "Bir terslik mi oldu Utman? O kafiri buraya getirmeni planlamıştık. O Cross gevuru nerede?" "Cross'ta bir vahşi hayvanın yaşama içgüdüsü var. Son anda beni izlemekten vazgeçti. Kaleyi çok iyi bilen bir kadın bulmuş. Beni adamlarımla bırakıp kaleye girilen gizli bir geçide doğru gitti." Adem gözlerini Utman'a dikmişti. "Cross nerede şimdi?" "Hala kalenin içinde olduğundan eminim." "Neden bizi daha önce uyarmadın?" Adem'in sesi öfkeyle yükselmişti. "Çünkü ben de son anda öğrendim," diye cevap verdi Utman. "Hiç zaman kaybetmeden tüm kapıları kapatmalısın ve kızın tutulduğu hücrenin kapısına daha fazla nöbetçi dikmelisin. Herkesi kalenin içinde Cross'u aramakla görevlendirmelisin." "Benimle gel," Adem homurtuyla emretti. "Büyük babama gideceğiz. Ne var ki, eğer bu kafirin rehinimizle birlikte kaçmasına sebep olduysan, başına gelecekler var demektir. Seni uyarıyorum." Adem kaftanının eteklerini kaldırıp koşmaya başladı. Dedesinin konsey odasına ulaştığında nefes nefeseydi. Utman Adem'in arkasından giderken onun hakkında küçültücü şeyler düşünüyordu. Bu peygamber soyundan gelen adam, yaşlı bir kadının pörsümüş memesi kadar yumuşak, diye geçirdi içinden. Şeyhin odasına geldiklerinde adamın ayaklarına kapanarak anlamsız mırıltılar çıkarıp abartılı cümlelerle şeyhe uzun ömür ve sağlık diledi. Yeter. Şeyhan oturduğu minderden kalkıp Utmu'nun tepesine dikildi. Neden titriyorsun sen? Ateşin mi var? Yoksa bana verdiğin sözü tutamadın mı? Kan borcunu ödetmem ve huzur içinde mezarıma girebilmem için bana düşmanımı getirdin mi? Yoksa intikamımdan kaçıp kurtulmasına izin mi verdin? Cevap ver, seni hastalıklı domuz boku. Hristiyan bir fahişenin oğlu senin tutsağın mı değil mi? Kafirlerin kudretli cezalandırıcısı olan şeyhim. Bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? O halde sana bildireyim ben. Hipopotam derisi kırbacı Utmu'nun sırtında şaklattı. Çelik yeleği darbeyi emmişti. Ama Utmu'nun acıyla kıvranırken tüm bildiklerini bir çırpıda söyleyiverdi. Yarım düzine kırbaç darbesinden sonra hanın yaşlı kolları yoruldu ve yeniden doğruldu. Derhal adamları Hristiyan fahişenin hücresine gönder. Onu buraya getirsinler. Yanı başıma zincirleyip kendim ilgileneceğim onunla. Hadi hemen. Keyla'yı getirmek üzere giden adamlar kısa bir süre sonra geri dönüp kendilerini hanın ayaklarının dibine attılar. Korku ile sayıklarcasına anlaşılmaz şeyler söylüyorlardı. Ağır işten han ne dediklerini bir süre sonra anlayabildi. Kafir kancık yok olmuş ve muhafızlar da boğulmuş mu? Ne saçmalıyor bu maymunlar böyle? Öfke içinde nefes nefeseydi. Buruşuk yüz hatları şişmiş ve morarmaya yüz tutmuştu. Kapıları kapatıp kaçmalarına engel olmalıyız. Her yeri arayıp kızı ve kalenize tecavüz eden bu kafirleri bulmalıyız. Adem de dedesinin ayaklarına kapanmıştı. Onun öfkesini nasıl savuşturacağını iyi biliyordu. Kapıları kapatın diye gürledi han. Konaktaki bütün odaları arayın. Onları bulup bana getirin. Sonra Adem'e döndü. Sakın kaçmalarına izin verme. Burada zaman kaybediyoruz büyük baba. Cross konakta değil. Geçen her dakika bizden uzaklaşıyor. Cross'un yanında sadece 5 adam kaldı. Utmun diğer 4'ünü öldürdü. Bana yeteri kadar adam ve köpeklerini ver. Pikaplarla peşine düşüp yakalarım onu. Burada tek pikap var. Onun da 2 lastiği patlak. Adamların çoğunu diğer pikaplarla Kemal amcanın saldırı botlarına yerleştirmek için Gandanga körfezine yolladım diye cevap verdi han. Fakat benim özel av pikabımı alabiliriz. Büyük pikabın lastikleri onarıldığında kalan adamlarla beraber arkamızdan gelir. Köpeklerimi de alacağız ve ben de seninle geleceğim. Onların işini bitirirken orada olmak istiyorum. Kanlarının nasıl aktığını görmek ve ölüm çığlıklarını duymak istiyorum. Bu vahadan çıkmadan önce Hans Lategan'ı arayıp helikopterlerle gelip bizi almasını söylemeliyim dedi Hector. Tarık'a ve çantasından uydu telefonunu çıkardı. Hans ilk çalışta cevap verince Hector gülümsedi. Parmağı düğmede bekliyordu herhalde diye düşündü. Afrika ceylanı konuşuyor. Hans parolayı söylemişti. Roquefort peyniri. Hector da karşılık verdi. Bu Keyla'yı kurtararak kaleden çıktıklarını ve randevu noktasına doğru ilerlediklerini gösteren önceden kararlaştırılmış şifreydi. Hector, başka helikopterin gelip kendilerini alabileceğini düşünmüştü. Ama sonra gürültünün düşmanlara yerlerini bildireceğini tahmin ederek bu fikirden vazgeçmişti. Anlaşıldı. Düşes mutluluktan 4 köşe oldu. Hans'ın şu lanet gevezelikleri yok mu diye öfkeyle içinden geçirdi Hector. Düşes, Bayan Hazel Bannock'ın kod adıydı. Şu anda Sidier Razik'te beklerken nasıl olur da Keyla'nın kurtarıldığından haberi olurdu. Bunu düşünmeyi bıraktı. Kararlaştırılmış birleşme noktası kuzeydeki geçidin ilerisindeydi. Hans hop iniş pistinden gelecek ve sinyallerini görene kadar geçidin üzerinden uçacaktı. Hector bunun için işaret fişeğini kullanacaktı. Hans hop'tan geçidi uçuşlarının 2 saat 10 dakika sürebileceğini hesaplamıştı. Hector derin geçidin güney yamacına en fazla 6 kilometre uzaklıkta olduklarını tahmin ediyordu. Takipçileri 4 çekişli araçlarda olacaklardı. arazinin engebeli olması ve zaman zaman kayalıklar veya vadiler tarafından kesilmesi yüzünden zikzaklar çizmek zorunda kalsalar da Hector araçların kendi küçük grubundan en az iki kat daha hızlı ilerlediklerinden emindi. Normal koşullarda geçide ulaşmalarının yaklaşık 1 saat 50 dakika süreceğini biliyordu. Ne var ki karanlıkta ve böylesi bir coğrafyada, üstelik kucağında Kayla varken bu sürede varmaları olanaksızdı. Bir de köpekleri salarlarsa. Kendi kendine sorup sonra da cevapladı. Köpeklerin canı cehenneme. Tarık'ın kendisine baktığını gören Hector yüksek sesle konuşmaya başladı. Bana ne sormak istediğini biliyorum. Utman'a geçide doğru kuzeye gideceğimizi söyleyip söylemediğimi merak ediyorsun. Cevabım hayır, söylemedim. Tam başlangıç noktamızı bilse bile hangi yönde ilerlediğimizi bilmiyor. Karanlıkta izimizi bulması kolay olmayacaktır. Köpeklerin lafını bile etmek istememişti. O halde daha fazla zaman yitirmeyelim. Ayağa kalktı. Hepiniz içebildiğiniz kadar su için. Helikopterin sesini duyana kadar durmayacağız artık. Konuşurlarken Hector 3 adet palaskayı birbirine bağlayarak Kayla'yı taşımak için bir askı yaptı. Sonra kızı ayağa kaldırdı. Hack nakliyat hizmetinizdedir Bayan Bennet. Hack, bu gerçek adın mı? Sesi cılız ve hırıltılıydı. Kesinlikle. Kıza yardım ederek uyduruk oturağa yerleştirdi ve sırtını aldı. Bacakları iki yanından sallanıyordu. Kollarını boynuma dola ve sıkıca tut. Kayla uysallıkla denileni yaptı ve Hector'ı en yüksek hızına yakın bir hızla koşmaya başladı. Tarık iki adamı en kolay rotayı bulma göreviyle önden yollamıştı. İki adam da arkadan gelerek çölde bıraktıkları izleri siliyordu. İlk kilometreyi geçtiklerinde Hector'ın nefesi iyice açılmıştı. Daha büyük adım atmaya başladı. Adının Hack olduğunu söyledin. Bu Hector'ın kısaltılmış hali değil mi? Annem senden bahsetmişti. Sen Hector Cross olmalısın. Umarım hakkımda iyi şeyler söylemiştir. Pek değil, senin küstah ve kendini beğenmiş olduğunu ve ilk fırsatta işten çıkartacağını söylemişti. Fakat merak etme, onunla konuşacağım. Kayla Bennet, koruyucu meleğim. Bana Kay diyebilirsin, arkadaşlarım öyle çağırırlar. Boynundaki kollar daha sıkı sarılırken Hector sırıttı. Zamanı geldiğinde hep bir oğlu olacağını düşünmüştü. Aman be, bir kız da gayet iyi olur diye karar verdi. Hiç durmadan 40 dakika daha koştular. Hector durup arkasına baktı. Bir ses duyar gibi olmuştu. Şimdi kesinlikle emindi. Belli belirsizdi ama kesinlikle bir ses vardı. Ne oldu Hack? Kayla yeniden titremeye başlamış ve sesindeki panik havası belirginleşmişti. Köpek havlamaları duyuyorum galiba. Ha, onlar mı? Önemli değil. Buralarda çok başıboş köpek var. Sonra Tarık'a seslendi. Sen de duydun mu? Duyuyorum. Köpekler ve en az bir pikapla geliyorlar. Geçide girmeden yetişecekler bize. Hayır, yetişemeyecekler dedi Hector kararlı bir şekilde. Şimdi gerçekten koşmaya başlayacağız. Siz ikiniz ne konuşuyorsunuz anlamıyorum. Arapça konuştukları için Kayla telaşlanmıştı. Korkuyorum Hack. Korkacak bir şey yok. Sen beni annenden koruyacaksın. Ben de sana göz kulak olacağım. Anlaştık mı? Dikkatini kuzey ufkunda beliren kutup yıldızına vermiş, kalp atışlarını kulaklarında hissederek koşuyordu. Bacakları birbirine dolanmaya başladığında çantasını ve silahını bırakıp koşmaya devam etti. Bacakları düzelmiş ve nereden geldiğini bilmediği bir enerji vücudunu kaplamıştı. Bir kilometre sonra bir kilometre daha koştu. Sonunda tükendiğinden ve bir adım bile atacak gücü kalmadığından emindi. Fakat bacakları durmak bilmiyordu. Dahlia, Hector'ın bıraktığı tüfeği, Tarık da çantasını almış yanında koşuyorlardı. İzin ver de kızı biraz da ben taşıyayım diye rica etti Tarık. Hector başını hayır anlamında salladı. Tarık ufak tefek ve dayanıklı bir adamdı ama bu yükü taşımaya uygun kasları yoktu. Üstelik Hector bir an bile durursa yeniden koşacak gücü bulamayacağından emindi. Bir kilometre daha koştu ve bu kez gerçekten bittiğini biliyordu. Tamamen tükenmişti.